Ayrım 12. İtiraflarım. Sabahattin Önkibar. Sayfa 160. Oslo ve Dolmabahçe. Benzer ikilem ve riyakarlıklar iktidarın PKK ile ilgili politikalarında da geçerlidir. Bir dönem PKK ile barış ve açılım deyip istismarlar yapacaksınız. Karşı yazılar yazan bizim gibileri barış düşmanı ilan edip yargıda mahkum ettireceksiniz. Bölücü örgütle Oslo'da masaya oturup Dolmabahçe'de mutabakatlar imzalayacaksınız. Krokilerle oturma düzenlerini belirleyeceksiniz. Abdullah Öcalan'ın mesajlarını Diyarbakır'da okutturacaksınız. Şivan Perver'le Megri Megri diyeceksiniz. TC ibarelerini valiliklerden indireceksiniz. Açılım günlerinde Kandil'den canlı yayınlar yaptıracaksınız. Havur'da çadır mahkemeleri kurup teröristlere yol vereceksiniz. Valilere emirler verip PKK'ya operasyon yapmayı yasaklayacaksınız. Bu şekilde bütün Güneydoğu'nun silah ve bomba tarlasına dönüşmesine sebep olup şehirlerde hendekler kazılmasına katkı sağlayacaksınız. Hendekler rezaleti ve koltuk. Ve bütün bunlar üzerinden barış mugalatası ve istismarıyla oy toplayacaksınız. Sonrasında HDP Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına hayır deyince birden 180 derece çark edip bu yaptıklarınızın tamamını unutacaksınız. En dramatiği kazılmasına göz yumduğunuz PKK hendeklerinin temizlenmesi için onlarca asker ve polisin o hendeklerde şehit olmasına dolaylı olarak vesile olacaksınız. Dahası yıllar yılı koruduğunuz PKK üzerinden siyasi karşıtlarınıza bugün bölücü terörist diyerek hücum edeceksiniz. Komik olan Kandil ile HDP'ye sövülürken Apo ile kardeşi Osman Öcalan'ın kutsanmaları. Ne bir duruş ne bir politika. Tek amaç var, iktidarda kalmak. Onun için PKK'ya gün olur söverler, gün olur överler. Bakın 2002'de bitti denilen PKK'yı ayağa kaldırıp uluslararası kimlik kazandıran bunlar. Yanlış Suriye politikası ile Suriye'nin bölünmesinin önünü açan bunlar. Olmayan Suriye Kürdistan'ını var eden bunlar. Osmanlı ve Halifelik. İmralı'da hapiste olan Apo'ya Suriye'de PKK'nın kardeş örgütü YPG'yi, Osmanlı'yı yeniden diriltmek, Türk-Kürt-Arap ümmet kardeşliğini hayata geçirmek ve İslam alemine halife olmak adına kurduran bunlar. Yanlış Suriye politikası ile ABD'yi bölgeye taşıyan bunlar. 24 bin tır dolusu silahla donanmış 80 bin kişilik PKK ordusunu kurduran bunlar. Öyleyken utanmadan, sıkılmadan hala başkalarına bölücü diyorlar. Lamı cimi yok iktidar pek çok uygulaması ile bizzat kendisi Türk devleti için milli güvenlik sorunudur. Evet, inanç istismarı ve algı yöntemleri ile böyle bir kadro yıllar yılı iktidardadır. Yapılanlar ve yaşananlar ortada. Türkiye bugün bütün milli davalarında yere serilmiştir. Kıbrıs'ta yes be annem denilerek kahraman Rauf Denktaş çiğnenmiş, gelinen yer ise facia. Doğu Akdeniz'de bütün bölge ülkelerini karşımıza alıp cambaza bak misali güya petrol arayarak millet uyutuluyor. İhvan ve Sisi. Arap dünyasında kıytırık Katar dışında selam verecek tek bir dost ülke yok. Mısır gibi büyük bir devletle bile kavgalıyız. Niye mi? Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi demokrat değilmiş de ondan. Sudanlı yüz binlerin katili Ömer El-Beşir demokrat, ona kırmızı allar seriyoruz ama Es-Sisi diktatör öyle mi? Hala ihvancılık peşindeler, hala dincilik yapıyorlar. Evet, Mısır ile husumet sadece siyasal İslamcılık adına. Türkiye bu politikadan dolayı onlarca milyar dolar zarar etmiş, Arap dünyasından dışlanmış ve Mısır bu yanlış politika sebebiyle Doğu Akdeniz'de Yunan ile birlik olmuş ama umurlarında değil. Varsa yoksa ihvan da ihvan ki o İhvanül Müslim'in aslında İngiliz istihbaratı MI6'nın ürünü. Liderleri Hasan el-Benna ile Seyyid Kutup İngiliz muhipleri, kahredici olan bu yanlışta inat ve ısrar etmeleri, dinci saplantılar adına Türkiye'yi tüketiyorlar. O kadar fikirsiz, o kadar vizyonsuz, o kadar tutarsız, o kadar ilkesizler ki aynı konularda ard arda savrulmalar yaşıyorlar. Suudi politikası rezaleti. Mesela Suudi ile ilişkileri konusu. Bir ara Suudi Arabistan kralının önünde neredeyse iki büklüm oldular. Kral Ankara'ya geliyor, bizimkiler onu huzura alacaklarına huzuruna koşuyorlar. Evet, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, kral tarafından otelde kabul edilmek için birbiriyle yarıştı. Peşi sıra İslam ordusu kuracağız diyerek Türk Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Riyad'a götürüp kralın karşısına diktiler. Bitmedi. Aynı Suud, Bilal Erdoğan'ın vakfına tamı tamına 90 milyon dolar bağışladı ki bu niye? Bilen yok. Peki sonra mı? Malum şimdi Suud ile hasımız. Ne oldu, niye oldu bilen yok. Hani nerede İslam ordusu açıklayan yok. Suud hükümeti bu aralar Türkiye'ye ticari boykot uyguluyor. Tırlarımız Suud kapısında haftalardır bekliyor. Veliaht Türk kahvesini bile içmeyi yasakladı. Kaşıkçı Tuluatı. Bir Cemal Kaşıkçı cinayeti olayı var ki tam bir ört ki ölem trajedisi. Suudi istihbaratçılar kendi vatandaşları olan bu Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldürdü. Öldürenler Türk devletinin bilgisi dahilinde ellerini kollarını sallayarak ülkeyi terk etti, iyi mi? Hemen akabinde vaveyla kopardılar. Vay efendim bu cinayet imiş, verin Kaşıkçı'yı. Yahu siz şaka mısınız? Madem olay cinayetti, neden göz yumdunuz Suudi katillere? Niçin kaçmalarına izin verdiniz? Maden gönderdiniz, geri istemek niye? Ne oldu, geri istediğini de alabildin mi? Türkiye gibi bir ülkenin itibarını bu şekilde ayağa düşürmek devlet adamlığı mıdır? Bu arada cevap arıyorum. Suudi ile kavga niye, Katar için mi? Ne var bu Katar'da, nedir ilişkiniz? Rüşvet paraları Katar'da mı? Katar uğruna Mısır ile Suudi Arabistan gibi büyük İslam ülkelerini karşımıza almadı, nedir perde arkası? Türk ordusu neden 18 adamımızın Yunanistan tarafından işgal edildiği Ege'de değil de Katar'da? Neyi bekliyor, kimi bekliyor? İddia edildiği gibi Katar bazı kanunsuz isimlerin Türkiye'den kaçırdığı rüşvet paralarının depolandığı merkez mi? Hem o Katar ABD'ye rağmen kıpırdayabilir mi? Pentagon'un bölgedeki en büyük üssü Katar'ın başkenti Doha'da değil mi? Bütün bunları görüp okuyamayanlar Türkiye'yi yönetebilir mi? Gelelim Suriye'ye. Emevi camisinde namaz kılacağız deyip yüz binlerce binlerce Müslümanın kanına girildi. İslam beldesi Suriye yerle yeksan edildi. Durduk yerde Suriye Kürdistan'ı inşa edildi ve PKK ordusu kuruldu. İktidar açıklasın, Suriye belasını bu ülkenin başına niye sardı? 4 milyon Suriyeliyi Türkiye sokaklarına neden döktü? Borçla alınan 40 milyar doları bu Suriyeli kaçkınlara niye harcadı? Evet, niye? Suriye faturası ne kadar? Kardeş Esad bir gecede nasıl katil Esed oldu? Suriye'ye musallat olmasak ne o kadar insan ölecek, ne Suriye yıkılacak, ne de o paraları kaybedecektik. Suriye politikamızın ticari faturası ise tamı tamına 130 milyar dolar. Durduk yerde çıkarılan Suriye belası olmasa Türkiye bugün ekonomik kriz ve çöküşte olmayacaktı. Pardon, pardon, durduk yerde değil. Peki niye mi? İhvan iktidarını Orta Doğu hinterlandına hakim kılmak için. Baktılar Mısır'da ihvan iktidar oldu, kollarını sıvadılar. Suriye'deki büyük facianın ardında bu hesapları vardı. Evet, bunlar kendilerini ilahi seçilmiş ve görevli addettiler ve Suriye'ye hücum emrini verdiler. Eğit Donat programını alıp Suriye'ye gönderilen grupları hatırlayın. Onlara harcanan paraları düşünün. Amaçları Alevi Beşar Esad'ı alaşağı edip Sünni İhvanül Müslim'in iktidar hattını genişletmekti. Peki olan ne midir? Bütün bölgenin İsrail'in denetimine verilmesidir. İdlib olayı ve olmayan Suriye politikası. Önce ABD'nin Irak harekatını destekleyip Müslüman kadınların ırzına geçen ABD askerlerine dua edip Saddam Hüseyin'i tasfiye ettiler. Ardından Beşar Esad'a musallat olup İsrail'e bayram ettirdiler. Evet, İsrail bayram şölen havasında, çünkü güçlü Irak ile güçlü Suriye'den kurtuldu. Heyhat, yaşanan onca şeye rağmen iktidar ya da Erdoğan hala yapılan o büyük yanlışların farkında değil, tersinde ısrar ediyor. ABD, AB, Rusya, Çin dahil bütün dünya Esad Suriye'de kalıcı derken Tayyip Erdoğan diretiyor. Diretmesi laf ile değil, bunu sahada da yapıyor. İdlib'i rejim kuvvetlerine teslim etmemesi bunun göstergesi. İyi ama Türkiye madem Suriye'nin birliğini savunuyor, İdlib'de neden bu direnme? Esad'a rağmen Suriye'de birlik mümkün değilken niye bu ısrar? Böyle bir ısrar bizi Rusya'yı da yeniden karşı karşıya getirmez mi? İran ile aramızı açmaz mı? Olmayan Suriye politikamızda her gün bir oraya bir buraya savruluyoruz. ÖSO bizim neyimiz olur? Düşünün, aynı konuda hem Amerikancı hem Rusçuyuz. Fırat'ın doğusunda Washington'la iş tutulurken ortasında Moskova ile beraberiz. Batısında bir başka garabet, zira orada partnerimiz El-Kaide türevi siyasal İslamcı örgütlerin şemsiyesi olan Özgür Suriye Ordusu var. Emin olun, büyük devletler arasındaki denge hesaplarıyla onlarca yıl iktidarda kalan Abdülhamit bile yaşayıp görse bu politikaya, pardon, politikasızlığa kahrolurdu. Pardon ama kimdir ÖSO denilen o güçler, neyimiz olur, nedir amaçlanan? Türk ordusunun yarısı terhis edilirken sakallı şalvardı dinci ÖSO güruhuna her ay dolarla maaş ödemek neden? Bu sorulara cevap verilmezken benzer şekilde Libya'daki dinci örgüt militanlarına Türkiye'den para gittiği Avrupa medyasının manşetlerinde. AKP iktidarı bütün bu iddialara suskun, yani hayır öyle bir şey yok demiyor. İyi de bu görüntü Türkiye'yi İslamcı terörizmin hamisi, yani koruyucusu, finansörü görüntüsüne sokmaz mı? Osmanlı'nın son dönemi gibi. Nereden bakarsanız bakın, Osmanlı'nın son dönemlerini andıran çöküş fotoğrafı var. Türkiye'yi CIA, Mossad ya da MI6 yönetse bu kadar yıkımı başaramazlardı. Reel siyasi olgulardan bir haber maceracı, meczup bir zihniyetin yapabileceği delilikler maalesef bu iktidarı ile beraber Türkiye'nin temel dış politikası oldu. Tarih bilinci, okuması ve uluslararası güç dengeleri ile realiteleri bilmeyen dernekçi ergenler vizyonundaki bir kadro bu hazin tabloyu hazırladı. Buradan bakınca liderlerin devlet ve milletler için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Lider vardır devlet kurar, lider vardır devlet yıkar. Atatürk dağılan 72 milletlik bir imparatorluğun küllerinden milli bir devlet yarattı. Peki Tayyip Erdoğan ne yaptı? Kendi ifadesini aktarayım. 15 Temmuz FETÖ darbesi ertesinde şunu söylemişti: devleti yeniden kuracağız. Bu ifade eşittir devlet yıkıldı demek değil midir? Bugün Türkiye hala ayakta ise derin devletin değil ama derin ve büyük milletinin sayesindedir. Öyle, zira dünyada hiçbir topluluk böylesi sistemli taarruzlara bu kadar direnemez. İşte sağlam millet olmak bu olsa gerekir. Abdülhamit metodu. Lakin o noktada da artık çok endişeliyim. Niye mi? Ülkenin ana gündemi epeydir ayrıştıran konular da ondan. Etnik, inanç ve mezhepsel temelde beyinler ifade ediliyor. Sürekli etnik aidiyetler dillendirilip toplum kimlikler üzerinden ayrıştırılıyor. Kürt, Laz, Türk, Çerkez, Boşnak, Pomak vesaire. Amaçları millet kavramını bertaraf edip ümmeti öne çıkarmak. Aynı şekilde toplum inanan inanmayan ve Alevi, Sünni diye inanç ekseninde ayrıştırılıyor. Bu şekilde Cumhuriyet'in onlarca yıl büyük uğraşlarla var ettiği toplumsal mutabakatlar adım adım çökertiliyor, ortak değerler aşındırılıyor, dahası din bugün siyasi ve adeta milleti bölmeye araç. Bu hale getirilen Türkiye şimdi kimliği ve yörüngesi olmayan şahıs devleti görüntüsünde. Dış politikadan ekonomiye, güvenlikten savunmaya, yargıdan istihbarata pek çok şeyin kararı bir yerden veriliyor. Neredeyse Abdülhamit'in Yemen'deki kale komutanını bile kendi ataması misali her şey bir kişiye endeksli. Atatürk ve Cumhuriyet'ten rövanş. Öyle olunca devleti var eden kurumlar fiilen devreden çıkmış oluyor. Keza bürokrasi lafta kalıyor. Hiç kimse risk alıp icraat yapmıyor. Mahkemeler dahil en hayati kurumların derdi ve ana gündemi öncelikle sarayı memnun etmek. Yetişmiş gençlerimiz ülkeyi terk ederken Suriyelilere ilaveten Afganlı, Pakistanlı, Afrikalı akını devam ediyor. Peki bu hal devlette çöküşü getirmez mi? Yukarıda işaret ettik, eğer derin ya da gerçek bir millet özelliğimiz olmasa ülkemiz çoktan parçalara ayrılırdı. Maalesef AKP kadroları tam 17 yıldır kimlik politikaları ile buna katkı sunuyorlar. Kendilerini Atatürk ve Cumhuriyet'in rövanşisti ve alternatifi görüp yanlışlıklar yapıyorlar. Osmanlı'yı yeniden kurma rüyalarından, halifeliğe kadar pek çok gizli ajandalarının olduğu yazılıp çiziliyor. Başarılı oldukları tek konu algı oluşturma, dini kullanma ve siyaset mühendisliği. Vaiz kültüründen geldikleri için toplumu etkilemede mahirler. Ancak yapaylıklarla varılacak yer belli. Tayyip Erdoğan için artık malzeme yani deniz bitti, zira hem içeriden hem dışarıdan kuşatılma var. Kuşatılmadan kastım yanlış yönetimin yarattığı devasa sorunlar. Yolun sonu. Evet, yıllardır uygulanan rüyalara, popülizme, peşkeşe ve hamasete dayalı politikaların yarattığı tahribatlar, dış politikadan ekonomiye şimdi büyük bir bela olarak karşımızda. İktidar ve Erdoğan için sorun sadece bunlar da değil, siyasette de artık bir alternatifleri var. Sandığın yenilmez armadası Tayyip Erdoğan ile AKP'yi İstanbul gibi bir yerde yere seren Ekrem İmamoğlu diye fenomen var. Bütün bunların toplamı eşittir, Tayyip Erdoğan'ın artık siyaseten yolun sonuna gelmesidir. Peki neden mi böyle oldu? Birincisi, Erdoğan artık yorgun bir adamdır. Ne heyecanı var ne de söyleyecek bir sözü kaldı. Referans göstereceği tek bir icraatı yok. Ama köprü ve havalimanları yaptı demeyin. O projeler bu ülkenin böğrüne yani geleceğine saplanan hançerlerdir. Nasıl diyenlere anlatalım. Bakın, matematik yalan söylemez. İşte devletin resmi rakamları. Yıkım tablosu rakamları. Osman Gazi yani Körfez Köprüsü'nün maliyeti 2 milyar 355 milyon dolar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti 3 milyar dolar. Avrasya Tüneli'nin maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar. Yani toplam maliyet eşittir 6 milyar 555 milyon dolar. Peki bu projeleri yapan devlet mi? Hayır, yandaş müteahhitler yaptı. Nasıl mı yaptı? Devletten günlük geçiş garantileri alarak banka kredileriyle yaptı. Peki bankalar kredileri bu müteahhitlere güvenerek mi verdi? Hayır, devletin hazinesi kefil olduğu için verdi. Evet, devlet kefil olmasa bankalar o müteahhitlere o kredileri vermeyecekti. Öyleyse sormak istiyorum, devlet kredilere kefil olacağına o paraları alıp bu projeleri neden kendisi yapmadı? Niçin birilerini açıktan zengin etti? Nasıl mı zengin etti? Anlatalım. Avrasya tünelini yapan müteahhit firma tamı tamına 24 yıl 5 ay tüneli dolar geçiş fiyatı ile işletecek. Bunun adı geleceğe ipotek. Devlet bu firmaya günlük 68 bin araç garantisi verdi ve 24 yıl bu garanti devam edecek. Peki bugün geçen araç sayısı ne kadar mı? 34 bin. Geride kalan farkı devlet yani millet ödüyor. Osman Gazi Köprüsü'nün işletme süresi 22 yıl. Günlük garanti verilen araç sayısı 40 bin. Bugün geçen araç sayısı 14 bin. Aradaki farkı yine devlet ve millet ödüyor. Yavuz Sultan Köprüsü'nün işletme süreci 10 yıl 3 ay. Günlük verilen araç garantisi 135 bin. Bugün geçen araç sayısı 38 bin. Aradaki farkı ödeyen yine devlet ve millet. Gelelim bu üç projenin devlete ve millete ne kadara mal olacağına. Tamı tamına 49 milyar 987 milyon dolar. Düşünün, maliyeti 6 milyar 555 milyon dolar olan bu üç yatırıma devlet 8 misli fazla para ödeyecek. Yukarıda işaret ettik. Mesela İstanbul Havalimanı'nda alınan kredilerin garantörü devlet. İnsaf ile, vicdan ile söyleyin. Bu mudur büyük eser veya icraat? Yüce Divan dosyaları. Bir not daha. İstanbul Havalimanı'nın maliyeti ne kadar? 35 milyar dolar. Bu rakamları kendileri açıkladılar. İşte size bir kıyas örneği. Çin'in başkenti Pekin'de 100 milyon yolcu kapasiteli Daxing Havalimanı'nın maliyeti 12 milyar dolar. Açıklansın. Aradaki bu fark nedir? Görüyorsunuz. AKP iktidarının övündüğü yap işlet devret projelerindeki iddialar bağlamında bile birkaç yüce divan dosyası gündeme gelebilir. Bu yatırımlar AKP'nin yüz akı değil, tam tersidir. Bu arada Tayyip Erdoğan'ın bugün ülkeyi beraber yönettiği kadrolara bakıyorsunuz. Dün kendine saldıranlar. Süleyman Soylular, Numan Kurtulmuşlar, Yiğit Bulutlar ve dolaylı olarak Devlet Bahçeliler. Buna karşın 2002'de beraber yola çıktı Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi yüzlerce isim karşı cephede, hasım konumunda. 12. ayrımın sonu. Sayfa 174.